Ayrım 47, sayfa 277. Bu bağlamda kültürel performansların bir toplulukta en önde gelen icra bağlamlarını oluşturduğunu ilave etmeliyiz. Kültürel performanslar bir kural olarak belirlenmiş tarihleriyle ve çevreleriyle, açıkça sınırlanmış ve topluma açık icralar olarak son derece belirgin şekle sahiptirler ve topluluğun icracıları tarafından gerçekleştirilirler. Yine bu nedenlerle de halk bilimcilerin en çok dikkatini çeken performanslar bunlardır. Ama bir toplumda performanslar bunlardan ibaret değildir ve halk bilimciler bunların yanı sıra çeşitli performanslara yönelik yaklaşımlarını daha yaygınlaştırmak durumundadırlar. Dahası bir performans olayının yapısı, icranın çevresi, töresi, eylem akışı gibi pek çok faktörün neticesi olarak oluşur. Bu performans olayının yapısının temeli, aynı zamanda icracılar, dinleyiciler olarak katılımcılardır. Bu roller yapının şekillenişini sağlar. Bir icranın kalitesi de belirli bir durumda yer alan iletişimsel kaynaklarla, bunların kullanımına dayalı bireysel yeterlilik ve katılanların amaçları arasında yer alır. Bu ifadede yer alan iletişimsel kaynaklar bir topluluğun üyelerince bütün cepheleriyle kullanılabilir ve icra meydana getirmeye uygun durumdaki iletişim sistemidir. Bunların esaslarını icrasal çerçeve anahtarları, anlatı türleri, hareketler, roller, olaylar ve icra töreleri ki bunlar topluluğun gelenekselleşmiş icra sistemini oluşturmaktadır. Bunlara bir de katılımcıların amaçlarını katmak gerekir ki tamamen kültüre özel olup kültürden kültüre değişiklikler gözlenebilecektir. Bauman 1977. Yukarıda ana hatlarını özetlediğimiz performans kavramı ve onun temellendirdiği bir kuramın oluşturulmasına doğru halk bilimsel düşüncede meydana gelen değişmelerin veya mevcut kavramların yeniden değerlendirilmeleri sürecinde en önemli değişmelerden veya yeniden tanımlamaların en önemlilerinden birisi de halk-folk kavramında gerçekleşmiştir. Ancak halk tanımındaki yeniden yapılanıştan önce performansın üç boyutu ve bunlara dayalı araştırma modelini ele almamız konuyu daha anlaşılır kılacaktır. 2. Üçlü bir araştırma modeli: metin, tekst, sözel doku, texture ve bağlam, context. Halk bilimi çalışmalarında günümüzün en önde gelen teorisyen halk bilimcilerinden birisi olan Alan Dundas, Indiana Üniversitesi Folklor Enstitüsü'nde S. Thompson ve R. Dorson'dan tarihi coğrafi fin yöntemi ağırlıklı bir eğitimden sonra 1958 sonrası V. Propp'un yapısalcılığının halk bilimi başta olmak üzere diğer sosyal ve beşeri bilimlerde uyandırdığı yoğun ilgi atmosferi içinde doktora çalışmasını Dundas 1964-B, bu yaklaşımı Kuzey Amerika yerlilerinin masallarına uygulayarak yapar. Tarihi coğrafi fin yönteminin hacim itibariyle ortaya koyduğu devasa eserlere rağmen sosyal insan yaşantısı ve bu yaşantı içindeki davranışlarının bir sonucu olarak var olan halk bilimi konusunda söyleyebildiği çok az şey karşısında tartışılan yöntem yerine yeni yöntem ve kuramsal çerçeve arayışlarına başlar. Alan Dundas bu konuda neredeyse mevcut bütün halk bilimi kuram ve yöntemlerini çalışmalarında uygulaması, yine hemen hemen hepsini eleştirmesi ve yeni yorumlayışlar geliştirmesi bakımından da dünya çapında haklı bir üne kavuşmuştur. Dipnot: Alan Dundas halk bilimi çalışmaları tarihinde mevcut kuramların neredeyse tamamını uyguladığı ve eleştirdiği çalışmalarının yanı sıra bunları sempozyumlarda 5 dakikada 10 sayfa okumak gibi rekorlarıyla da halk bilimi çalışmaları folklorunda bilimsel araştırmalara konu olmuştur. Bugün halk bilimi çalışmalarında birkaç yaklaşımın bir arada kullanılmasına en mükemmel çalışmalardan birisi kabul edilen ve örnek gösterilen çalışmada da yine Alan Dundas'ın 1975 imzası vardır. A. Dundas'ın 1964 yılında yayınladığı Sözel Doku, Metin ve Bağlam adlı çalışması ve bu çalışmasında ileri sürdüğü 3 seviyeli bir modele göre araştırma formülasyonu, diğerleriyle birlikte onun Genç Türkler Hareketi'ni veya performans teoriyi haber veren daha doğru bir söyleyişle de bir bakıma ortaya çıkış veya tecelli zeminini hazırlayan bir çalışma olmak bakımından son derece önemlidir. Dipnot: Texture, Text and Context. Genç Türklerin veya performans teorinin manifestosu niteliğindeki Toward New Perspectives in Folklore'un Paredes 1972 giriş yazısında A. Dundas'ın söz konusu konumu ve rolü Ray Bauman 1972 A14 tarafından A. Dundas artık onun için bir karakteristik bir role dönüşen sahamızın kavramsal ve kuramsal sınırlarını genişletmede ve yeniden gözden geçirmede nokta nokta nokta şeklinde ifade edilmektedir. Alan Dundas, Metin, Sözel Doku ve Bağlam adını taşıyan çalışmasında 1964 halk bilimi ve türlerini tanımlayacak o ana kadar yeterli ölçüt ortaya konulmamış oluşu ve ileri sürülen ölçütlerin de tutarsızlıklarını irdeledikten sonra bu tür ölçütlerin harici değil dahili olmalarının gerekliliğini ele alır. Dipnot: Alan Dundas'ın bu konudaki tenkitleri daha sonra Dan Ben Ames 1967-1972 tarafından daha da derinleştirilip geliştirilip sistematize edilmesi ve bunların da aşağıda tartışılması nedeniyle burada ele almayı gereksiz buluyoruz. Bu konuda her ikisi de Türkçe'ye çevrilmiş bu metinleri ve asıllarını mukayese için bakınız Dundas 1964-1998-B ve Dan Ben Ames 1972-1997. Halk bilimi tür ve şekillerini tanımlamada ve dolayısıyla halk biliminin tanımlanışında kullanılmak üzere 3 seviyeli bir tahlil modeli önerir. Buna göre tahlil, sözel doku, texture, metin, text ve bağlam, context seviyelerinde olmalıdır. Sözel doku, texture. Dundas'a göre 1964-1998-B çoğu türlerde ve sözel, verbal bir tabiatta olanların hepsinde sözel doku, texture, hususi fonemlerin ve morfemlerin içinde yer aldığı dildir. Böylece folklorun sözel formlarının da sözel dokusal, textural özellikler, dille ilgili özelliklerdir. Örneğin atasözlerinin sözel dokusal özellikleri kafiye ve aliterasyonu içine alır. Çok yaygın olan diğer sözel dokusal özelliklerine ise aksan ve vurgu, stres, ses perde yüksekliği, pitch, bağlantı yeri, juncture, ses tonlama, tone ve yansıma sesler, onomatopoeia dahil edilebilir. Herhangi bir folklor türünde daha önemli olan sözel dokusal özelliklerin o türün bir örneği olarak başka bir dile çevrilmesi daha zordur. Bundan dolayı kalıplaşmış sabit türlerin, kelimelerin ve muhtevanın oldukça sabit, değişmez bir özellik taşıdığı türlerin sözel dokusu, özü ve bu özellikleri itibarıyla çeviriyi mümkün kılmaz. Örneğin tekerlemeler sözel dokusal özellikleri o kadar bağlıdır ki bir dili kullanan toplumdan bir başka dili kullanan topluma çok nadir olarak geçerler. Özellikle de söz konusu diller genetik olarak birbirleriyle ilişkili değillerse tekerlemelerin bir dilden bir başka dile çevrilmeleri hemen hemen imkansızdır. Diğer yandan tekerlemelerin kalıplaşmış sabit yapısından farklı ve serbest bir yapıya sahip olan halk masalları, dil sınırlarını çok daha kolay bir şekilde aşar. Kalıplaşmış sabit haldeki folklor türleri arasındaki sözel dokusal farklılıklar, folklorun yayılması konusunda von Sydow'un ortaya koyduğu teorik yaklaşımdaki aktif ve pasif gelenek taşıyıcı arasındaki farklılık kadar önemlidir. Halk biliminde sözel doku incelemesi esası itibarıyla dil çalışması olduğundan, her ne kadar halk oyunları ve halk sanatında sözel dokuya ait benzerlikler varsa da, sözel dokusal çalışmalar halk bilimcilerden daha çok dil bilimciler tarafından yapılmıştır. Dahası dil bilimindeki kuramsal ve yöntemsel pek çok gelişme nedeniyle bazı dil bilimciler arasında folklor türlerini sadece sözel dokusal özelliklerine dayanarak tanımlamaya girişme eğilimi vardır. Bu girişim benim dil bilimine indirgeme yanlışı diye adlandırdığım bir tespittir ki bu da başka bir ifadeyle folkloru inceleme ve tahlil etme işinin dil inceleme ve tahlilini indirgemek demektir. Böylece bir yaklaşımın teoriyle ilgili çok zayıf noktalarından birisi sözel dokusal özelliklerin nadiren belki de hiçbir zaman folklor türlerinden sadece birisiyle sınırlı olmaması gerçeğidir. Kafiye, bazı atasözlerinin sözel dokusuna ait bir özelliktir. Fakat kafiyenin aynı zamanda bilmecelerde de bulunması gerçeğinin anlamı, kafiyenin atasözleriyle bilmeceleri birbirinden ayırmada son derece sınırlı bir değerinin olacağıdır. Halbuki sözel dokusal kesin bazı özellikler, metin ve bağlamın tahlilinden elde edilen özelliklerle bağlantılı olarak kullanıldığında, folklor türlerinin tanımında büyük bir kullanıma sahip olabilmeleri söz konusudur. Metin, tekst. Dandes'e göre 1964-1998b, bir folklor ürünün metni, teksti, esası itibariyle bir masalın bir versiyonu veya tek bir anlatımı, bir atasözünün yeniden söylenmesi, bir halk türküsünün okunmasıdır. İnceleme amacına yönelik olarak metin, sözel dokusundan bağımsız olarak ele alınabilir. Bununla birlikte sözel doku bütün olarak çevrilemezken, metin çevrilebilir. Kaynayan kahve bozulur. Coffee boiled is coffee spoiled. Atasözünün metni teorik olarak herhangi bir dile çevrilir fakat sözel dokusal bir özellik olarak kafiyenin ve diğer özelliklerin çeviride yaşaması özü itibariyle mümkün değildir. Sözel dokunun da yapısal bir analize tabi tutulması gibi belki metin de yapısal bir analize tabi tutulabilir. Ancak böyle bir incelemenin sonuçları sözel doku yoluyla elde edilen yapısal dil bilim vasıflandırmasına kontrast teşkil eden bir vasıflandırma olacaktır. Halk bilimcilerin çoğunun çalışması metinle ilgilidir. Sözel doku dil bilimcilerin ilgisine bırakılırken incelemenin üçüncü seviyesini oluşturan bağlam, kontekst neredeyse tamamen ihmal edilmiştir. Bağlam, kontekst. Dandes'e göre 1964-1998b, bir folklor ürününün bağlamı, onun içinde bilfiil yer aldığı son derece özel sosyal durumudur. Bağlam ve işlevi birbirinden ayırmak şarttır. İşlev özü itibariyle belli sayıda bağlama dayanarak oluşturulan bir soyutlamadır. İşlev, çoğunlukla ele alınan bir folklor türünün kullanımı veya amacı hakkında bir araştırmacı veya incelemecinin ne düşündüğüdür. Buna göre mitin işlevlerinden biri günümüzdeki bir harekete kutsallık sağlamaktır. Atasözlerinin işlevlerinden biri günümüzdeki bir harekete kutsal olmayan din dışı bir anlam kazandırmaktır. Buna ilaveten Afrika hukuk işlemlerinde atasözlerinin aktarılmasını, hukuk kurallarının bizim kültürümüzdeki gibi aktarılması durumlarıyla benzerlik teşkil ettiğini kaydediniz. Hususi bir mit veya atasözünün kullanıldığı gerçek bir sosyal durumla bu işlevler aynı değildir. Bir kabilenin ortaya çıkışını anlatan bir mitin, o klanın egosunun oluşmasında katkıda bulunduğunu söylemek, tam olarak nasıl, ne zaman, nerede, kime ve kim tarafından bilinen özel bir oturumda bu mitin anlatılması demek değildir. İşlev ve bağlamın detaylı açıklaması hakkındaki genel tartışmaların ortaya koyduğu önemli farklılık, bilmece türünün örnek olarak ele alınmasıyla daha iyi anlaşılabilir. Halk bilimciler yanlış bir şekilde sadece bilmece metinlerini yayımlamakla tatmin olurken, antropologlar bilmecelerin bazı işlevlerinden bahsetmeyi araştırmalarına dahil etmek suretiyle kendileriyle övünmüşlerdir. Buna göre antropologların hazırladıkları bilmece derlemelerinin ön sözünde bilmecelerin çeşitli bazı işlevleri, örneğin kur yapma törenlerinde bilmecelerin kullanımı gibi sıralanmıştır. Ancak antropologlar çok nadiren, belki de hiçbir zaman derledikleri bilmece metinlerinden hangi bilmecenin hangi işlev için kullanıldığı hakkında bilgi vermişlerdir. Bağlama dair verilen bilgiler de belirli bir metinle göndermede bulunmak suretiyle ilişkilendirilmeden verilmektedir. Böylesi kon, önekinin ile beraber anlamını içerecek şekilde bir kontekst, yani belirli bir metinle birlikte olanı içermemektedir. Bundan dolayı verilen bu bilgi metin hakkında doğru bir tetkike dayalı bir bilgi veya gerçek bir bağlam bilgisi değildir. Belki metinle ve sözel dokuyla birlikte bağlamı da kaydetmenin neden o kadar önemli olduğunu hakkında bazı sorular vardır. Öncelikle hemen folkloru kendi orijinal ana dilinde derleyememenin anlamının sözel dokunun derlenmemesi demek olduğunu kaydediniz. Bağlamı derleme mecburiyetinin bir nedeni belirli bir durumda belirli bir metnin niçin kullanıldığını açıklamaya ciddi bir girişimde bulunmak için böyle bir bilginin gerekliliğinden dolayıdır. Bağlamı derlemenin önemi özellikle fıkra incelemesinde daha açıktır. Bağlamına ait bilgi olmayan fıkraların varyantları, çeşitlenmeleri, yayılma, difüzyon yollarının tarihi coğrafi yöntemi kullananlarca örülmesinde, aynı kökten gelme derecesine karar vermede ve alt türlerin bir sıra dahilinde gelişmelerinin varsayımında değersiz olabilir. Fakat yine de bağlamsal bilgisi olmayan fıkralar sosyal bilimciler için çok büyük değere sahiptir. Bağlamsal yapıyı, contextual structure, oluşturan en önemli iki unsur, fıkrayı anlatan kişi, anlatıcı ile o fıkrayı dinleyenler, dinleyicidir. Kendi doğal ortamında oluşan bağlam, metni ve sözel dokuyu da eğer tabu bir durumla ilgili sözcük kullanılacaksa etkileyebilir. Fakat esas itibariyle somut ve kesinleştirilmiş bir şekilde yayınlanmış aktüel örneklerin bu tür tesirleri yaygın değildir. Bu durum halk bilimcilerin bir kısmının süslenmemiş, hatta notlarla ilişkilendirme dahil hiçbir değerlendirmeye tabi tutulmamış metinlere aşırı tutkuları nedeniyledir. Dinleyici grubu veya kendilerine gönderme yapılanların etkisi, Güney Indiana'daki küçük bir kolejin dekanından 1961 yılında derlenen şu fıkrada gösterilebilir. Bir akıl hastanesinde kalanlara şu üç şeyi yaparlarsa serbest bırakılacakları söylenir. Akıl hastaları sol elleriyle sağ bileklerine, sağ dirsek ve omuzlarına dokunacak veya onlara işaret edecek. Ve bunu yaparken de bu benim bileğim, bu benim dirseğim, bu benim omuzum diyeceklerdir. Üç gönüllüden ilki psikiyatriste yaklaşır ve bileğine dokunurken bu benim bileğim der. Ancak testin ikinci kısmında hasta bu benim dirseğim derken yanlışlıkla tekrar bileğine dokunur. Psikiyatrist üzgünüm sen şurada beklemek zorundasın der. İkinci kişi bilek ve dirseğine dokunmada başarılı olur ancak bu benim omuzum derken omuzu yerine dirseğine dokunur. Üçüncü hasta bütün hedefleri doğru olarak gösterir ve onları doğru bir şekilde tanımlar. Tebrikler der psikiyatrist, şahaneydi. Biz senin en kısa zamanda serbest bırakıldığını göreceğiz. Ama söyler misin, sen bunu bu kadar iyi nasıl yaptın? O der hasta, başını işaret ederken, ben sadece popomu kullandım. Bu fıkra Bahriye ihtiyatlarının bir toplantısında bir erkek tarafından 4 kişiden oluşan bir erkek grubuna aktarılmıştır. Bu durum Amerikan erkeklerinin kendi erkekliklerini diğer erkeklere bazı cinsel fıkralar anlatmak suretiyle gösterme girişiminin tipik bir örneğidir. Tarafımdan sorulan soruya verdiği cevapta bu fıkranın anlatıcısı, dinleyenlerin içinde kadınlar olduğunda kendisinin fıkraya alternatif bir sonuç koyduğunu, yani "Oh, ben sadece kafamı kullandım" ifadesini yerleştirdiğini belirtmiştir. Bu durumda anlatıcı kafası yerine poposuna hafifçe vurmaktadır. Fıkrayı anlatan kaynak kişi, bu fıkrayı karışık bir dinleyici grubuna anlatmasıyla ilgili bir hatırasını da bize anlattı. Fıkrayı anlatmaya başlayıp yarısına geldiğinde anlatıcı, dinleyici grubunun içinde rahatsız bir şekilde kıpırdanan ve kaşlarını çatıp sinirli bir şekilde bakan bir kadın bulunduğunu fark etmiştir. Açıktır ki bu kadın dinleyici fıkranın sonundaki espri cümlesinin sadece erkekler için olduğunu bilmekte ve tabu kelime poponun söylenmesini beklediği için utanmaktadır. Anlatıcı fıkranın kadın için uygun olmayacağını düşündüğü için anlatımı keser. Bu durum kendiliğinden dinleyicinin tavrının, yani yüz ifadesinin bir hikaye anlatımını nasıl etkileyebileceğini gösterir.